Zaten 1. Korintiler kitabını çalışıyoruz birlikte. Toplandığımızda diye bir serimiz gerçekleşiyor. Çünkü 1. Korintiler mektubu 11. bölümden 14. bölümüne kadar söz konusu zaten Hristiyan tapınış. Yani nasıl oluyor? Bir araya geldiğimizde ne yapacağız? Nasıl tapınacağız Rab'be? Neden, yani sesli olarak dua ediyoruz toplantılarda, neden Rab'in sofrasını kutluyoruz birlikte? O şekilde. Elinizde kutsal kitap varsa, biz zaten 13. bölümdeyiz. Ve bugünkü konu, sevgi olmazsa olmaz. Gerçekten bu hafta sevgililer günü oldu. O zaman çok iyi gün. Tamam mı? Sevgi olmazsa olmaz. Ve ne yapacağız? Hep birlikte zaman tülenimize gireceğiz. Ve ta geçmişine kadar geri gideceğiz. 1. yüzyılına, Korint şehrine gideceğiz hep birlikte. Zaman tülenimize girelim. Oraya gidelim. Ve orada 2000 sene, yani 1. yüzyılda Korint şehrinde hep birlikte bir televizyon programı izleyeceğiz. Kanal Korint diye bir televizyon kanalımız vardı. Ve orada bir bilgi yarışması gerçekleşiyor. Tamam mı? O zaman hep birlikte bu bilgi yarışı izleyeceğiz birlikte. Ve burada iki yarışmacımız var. İki yarışmacımız var. Birincisi Korintli bir imanlı. Tamam mı? O zaman Korint Kilisesi'nden bir üyesi. Birinci yarışçımız. Merhabalar, selamun aleyküm. İşte o, tamam mı? İkinci yarışçımız Elçi Pavlos. Daha sakin bir adam. Merhabalar. Beyler nasılsınız? İyiyiz, teşekkürler. Hazır mısınız? Evet, hazırız. Peki o zaman birinci soru soracağım size. Bir kişi imanlı olduğunu iddia ediyor. Bu hakiki bir iman olup olmadığını nereden bileceğiz? Nereden bilebiliriz? Tamam mı? Gerçek bir imanlı olduğunu. O zaman Korintli imanlı şöyle diyor. Ey efendi, iyi bir soru. Peki, eğer bu kişi bilinmeyen dillerle dua ediyorsa, peygamberlikte bulunuyorsa, çok heyecanlıysa, çok gürültü yaratıyorsa, eğer imanı çok yüksekse, eğer çok büyük para veriyorsa bağış olarak, eğer çok fedakarlık yapıyorsa, demek ki gerçek bir imanlıdır, demiş. Peki, enteresan bir cevap. Teşekkürler. Şimdi Elçi Pavlos'a soralım. Siz ne dersiniz efendim? Elçi Pavlos şöyle der. Sevgi olmazsa olmaz. Peki, bu kadar. İkinci sorumuz. Arkamdan kalıcı bir iz bırakmak isterim. Neler yapmam gerek? Korintli imanlı şöyle diyecek. Bir kitap yaz. Bir anıt diktir. Büyük ve herkesin bildiği bir bağışta bulun ve ondan sonra herkese buyur. Büyük bir fedakarlık yap, hatta şehit ol. İşte bu şekilde adını devam ettireceksin, der. Teşekkürler cevabınızın. Peki, Elçi Pavlos'a bir soralım. Ne diyecek? Sevgi olmazsa olmaz. Peki, teşekkürler. Biraz gariban bir adammış. Şimdi üçüncü sorumuzu soralım. Üçüncü sorumuz. Eğer şayet İstanbul'da 2000 sene sonra yeni bir kilise kurulacaksa ve onun adı Yaşam Kilisesi olacaksa eğer, peki bu kilisenin gerçek bir kilise olup olmadığını tartmak istersen neye göre tartacaksınız? Korintli imanlı için bu çok kolay bir soru. İşte toplantıları heyecan verici ve gürültülüyse eğer. Eğer her zaman bilinmeyen diller varsa, peygamberlik sözler varsa, eğer herkes hizmette bulunuyorsa, eğer kilise çok hızlı büyüyorsa, katlanıp çoğalıyorsa, işte demek ki bu gerçek bir kilisedir diyecektir. Teşekkürler cevabınız için. Peki, gariban misafirimize de soralım. Elçi Pavlos, siz ne dersiniz bu konuda? Sevgi olmazsa olmaz. İşte bugünkü konumuz bu. Kutsal kitabı açarsak 1. Korintiler 13 ayet 1. İnsanların ve meleklerin diliyle konuşsam ama sevgim olmazsa ses çıkaran bakırdan ya da çınlayan zilden farkım kalmaz. Peygamberlikte bulunabilsem, bütün sırları bilsem, her bilgiye sahip olsam, dağları yerinden oynatacak kadar büyük imanım olsa ama sevgim olmasa bir hiçim. Varımı yoğumu sadaka olarak dağıtsam, bedenimi yakılmak üzere teslim etsem ama sevgim olmasa bunun bana hiçbir yararı olmaz, demiş Elçi Pavlus. Sevgi olmazsa olmaz. İşte söz konusu neydi bu haftalar boyunca? Toplantılarımız değil mi? Her toplantımızda mesela ayetler şuraya yazdık. Kutsal Ruh herkese verildi. Burada peygamberlikte bulunmaya gayretle isteyin. Bilinmeyen dillerle konuşmasına engel olmayın. Ya da bu duvarda ne diyor? Sevginin ardında koşun ve ruhsal armağanları özellikle peygamberlik yeteneğini gayretle isteyin. Orada herkesin ortak yararı için herkese ruhu belli eden bir yetenek veriliyor. Yani biz ruhsal armağanları benimsiyoruz, istiyoruz, çok seviyoruz. Ama Pavlos ne diyor? Sevgi olmazsa olmaz. İşte burada listedeki şeyler iyi şeyler, kötü şeyler değil. Pavlos ne diyor? Bilinmeyen diller çok önemli bir armağan. Gelecek hafta zaten 14. bölümünü çalışacağız. Ve özellikle bilinmeyen dillere ve peygamberliğe inceleyeceğiz, bakacağız birlikte. Ama yani bu cennetsel, olağanüstü, mucizevi Tanrı'dan bir lütuf. Harika bir dua şekli. Çok tatlı, çok nefis bir armağan. Ama Pavlos ne diyor? Sevgin olmazsa, yani sadece gürültü yapıyorsun. Peygamberlik, buna da gelecek hafta bakacağız. Halbuki sevgin olmazsa olmaz. Neden? Çünkü Türkçe'de bir laf var ya, dost acı söyler. Doğru mu? Dost acı söyler. Bazı insanlar o dost kelimesini bir yana bırakıp sadece acı söylerler. Değil mi? Çok doğru. Ve yine de bazı insanlar o dost kelimesini bir yana bırakır. Değil mi? Yani ve peygamberlikte sevgi lazım. Peygamberlik harika bir armağan. Ama teşvik etmek için, teselli etmek için, avutmak için, yüreklendirmek için sevgi olmazsa hiçbir işe yaramayacak bu armağan. Benim arabam gibi. Yani benzin lazım. Yoksa çalıştıramazsın. İşte benzinimiz burada sevgi. Ruhsal armağanlarımızı çalıştırmak için. Ondan sonra bilgi. Pavlos ne diyor? Yani bütün sırları bilsem. Başka bir yerde Pavlos şöyle yazdı. Bilgi insanı böbürlendirir. Sevgi ise geliştirir. Ondan sonra iman. İsa Mesih Rabbimiz şöyle demiştir. Size doğrusunu söyleyeyim. Bir hardal tanesi kadar imanınız olsa şu dağ buradan şuraya göç derseniz göçer. Dağ. Sizin için imkansız bir şey olmayacaktır. İman şart. İsa nice defa öğrencilerini imansızlıklarından dolayı azarladı. İmanınız nerede? Yani bence iman olmazsa olmaz. Ama hayır, burada ne diyor? İmanın olabilir ama sevgin olmazsa olmaz. Sadaka, bağış vermek. Şimdi bence Yaşam Kilisesi için burada bir istisna olması lazım. Tamam mı? Yüreklerinizde ne varsa fark etmez. Paranızı verebilirsiniz. Biz kullanabiliriz. Tamam mı? Ama Tanrı'nın sözü diyor ki sevgin olmazsa hiçbir işe yaramayacak. En büyük fedakarlık bile şehit mertebesine ulaşmaktan bahsediliyor bu ayetlerde. Bunu da sevgisizce yapanlar boşuna yapmış, diyor Kutsal Ruh bu ayetlerde. Sevgi olmazsa olmaz. Peki bir soru soracağım. Kilisede bunun gibi hayırlı işlerde bulunmamız ama sevgi dışında başka bir niyetle yapmamız mümkün mü? İster hizmet etmek, ister sesli olarak dua etmek toplantılarımızda, ister bağış vermek, ister vaaz vermek. Sevgi dışında başka bir niyetle bunları yapmak mümkün mü sizce? Maalesef. Bir fikra anlatacağım. Bir bahçıvan varmış. Yok, tamam. Bir varmış, bir yokmuş. Bir bahçıvan varmış. Fakir bir bahçıvan. Bir gün arsasında bahçıvan hayat boyunca yetiştirdiği en büyük havucu yetiştirmiş. Çok sevinip kralın huzuruna çıktı. Ve bu havucu krala sunmuş. Ey efendim demiş. Size saygımı ve sevgimi göstermek için yetiştirdiğim en değerli ürünümü size sunacağım bugün. Ve vermiş havucu. Kral çok duygulanmış. Oh, ne kadar büyük ve güzel bir şey yaptınız bize. Aslında size şimdi yeni, çok daha büyük bir arsa bağışlayacağım. İşte buyurun alabilirsiniz demiş. İşte bu olayı izleyen köşede duran bir paşa varmış. Paşa kendi kendine şöyle düşünmüş. Eğer sadece bir havuca karşı bir arsa verilirse ya ben daha büyük bir şey sunabilirsem bana da ne verilecek? O zaman ertesi gün paşa çıkıyor kralın huzuruna ve bir at getiriyormuş. Büyük ve pahalı bir hayvan. Aynı sözlerle, ey efendim, size saygımı ve sevgimi göstermek için işte bana ait en değerli at size sunacağım. Kral ama adamın niyetini ayırt etmiş. Yüreğini görmüş. Teşekkürler dedi, çekilebilirsin. Paşa öfkelenmiş. Değil mi? Hani benim karşılığım? Ve kral dedi ki, bak. Bahçıvan havucu bana veriyordu. Ama sen atı kendine veriyordun. İşte fedakarlıkta bulunmak ama bencillikten mümkün. Mümkün. Bence sevgi dışında bizi motive eden en azından 4 farklı niyet var. En azından 4 farklı niyet var. Birincisi, insanların beğenisini kazanmak için. Değil mi? Eğer toplantıda uygun bir ayet okuyorsan, uygun bir dua edersem, belki herkes benim ne kadar kutsal olduğumu düşünecek. Diğer bir niyet olabilir. Yani herkesin dikkatini benim üzerime çekeceğim. Değil mi? Ya bu zaten gösterişten geliyor. İkincisi, Tanrı'nın beğenisini kazanmak için. Ve bu da sevap oluyor, değil mi? Eğer bunu yaparsam, şunu yaparsam, oruç tutarsam, erken kalkıp dua edersem, belki Tanrı'nın beğenisini kazanacağım diye düşünebiliriz. Ve bu zaten bir sevap. Bu dindarlık. Hristiyanlıkla alakası yoktur. Değil mi? Belki Tanrı'nın hoşuna gidecek. Belki onun beğenisini, sevgisini kazanabilirim diye düşünüyoruz. Sevapta sevgi barınamaz. Sevap bencil. Ben merkezci bir şey. Çünkü eğer bunu yaparsan Tanrı'dan bir şeyler alacağım diye düşünüyoruz. Sevap. Üçüncü niyet. Görevden, yani aslında Tanrı'nın gazabından korktuğumuz için. Tamam, bunu yapacağım çünkü yoksa yanacağım. Yanmak istemiyorum, cehenneme atılmak istemiyorum. O zaman Tanrı'dan korktuğum için bunu bir görev olarak yapıyorum. Yani asık suratla, memnuniyet yok, sevinç yok, sevgi yok. Sadece yapmak zorunda olduğum için yapıyorum maalesef. Dördüncü de ego. Kendimi daha iyi hissettirmek için. Tamam mı? Ben geçen pazar günü çok iyi vaaz verdim. kendimi ne kadar iyi hissediyorum, ne kadar büyük bir adamım ben diye düşünebilirim. Aslında ünlü vaiz Charles Spurgeon'a bir pazar günü vaaz verdikten sonra bir adam gelmiş. Ağzına sağlık hocam demiş. Vaazınızı çok iyiydi. Teşekkür etmek istemiş. Spurgeon şöyle demiş. Cevap olarak söylemene gerek yoktu. Zaten şeytan senden önce aynı şey söylemiş bana. Çünkü şeytanın diğer ismi neydi? Ego besleyici. Ego besleyicisi. Değil mi? Perşembe günü eşime, güzel eşime çiçekler verdim. Eve gelince tamam akşamüstü. Çiçekler verdim. Acaba hangi niyetle verdim? Ona sormanız gerekiyor. Bunlardan hangisi? Gösteriş için mi? Yani komşular görsünler diye. Bak bu adam ne kadar iyi bir koca. Keşke ben de kendisiyle evlensem. Hayır. Ya tamam mı? Ya ta Fener yolundan Bostancı'ya kadar çiçekler şöyle taşıyarak bak herkes bana baksın. Ne kadar iyi bir adamım. İkincisi sevaptan. Yani cestan bir karşılığı bekliyordum. Tamam mı? Belki ona çiçekler verirsen belki bana güzel bir yemek yapacak. Ya da başka güzel bir şeyler yapacak diye düşünerek. Karşılığımı bakıyordum. Çıkar mı? Bencillik. Hepsi bencil. Ya da üçüncüsü korkudan. Vermezsem yemeğime bir zehir katar diye düşünüyorum. Hayatımı berbat eder. Ya da egodan. Verdim kendimi iyi hissettim. Ne kadar iyi bir kocayım ben. Herkes benim gibi olsun. Değil mi? Ve maalesef kötü bir niyet hayırlı bir işi kötüye dönüştürebilir. Kötü bir niyet hayırlı bir işi kötüye dönüştürebilir. Sevgi olmazsa olmaz. Sevgi olmazsa fedakarlık bile bencillikten kaynaklanabilir. Doğru abicim, doğru. Şimdi bazılarımız kendimizi rahat hissediyoruz. İşte bahsediyor, bende sevgi var çok. Belki diğer kardeşlerden yok ama bende var. O zaman bende problem yok diye düşünüyorsunuz. Bazılarımız ise böyle düşünüyoruz. Aslında çok rahatsız hissediyorum şimdi. Peki bizde sevgi olup olmadığını nereden bilebiliriz? Bu sevgi neye göre tartacağız? Çekül nedir? Yani sevgi budur diye olan çekül nedir? Ve aslında gerçek sevginin ne olduğunu görmek istersek nereye bakacağız? İsa Mesih, çarmıha. Çarmıha. Çarmıkta Tanrı'nın Mesih'te gösterdiği asıl olan sevgisini ispatladı, eyleme döktü. Yuhanna 15:13. Hiç kimse de insanın dostları uğruna canını vermesinden daha büyük bir sevgi yoktur. 1. Yuhanna 3:16. Sevginin ne olduğunu Mesih'in bizim için canını vermesinden anlıyoruz. Bizim de kardeşlerimiz için canımızı vermemiz gerekir. O zaman ilk önce çarmıha bakıyoruz. Sevginin ne olduğunu öğreniyoruz. Ondan sonra kardeşlerimize dönüyoruz. Onları da seviyoruz. İşte öyle. Ve burada devam edersek ayet 4. Şimdi Pavlos sevginin ne olduğunu açıklayacak, tarif edecek. Ve aslında çarmıhta olan Tanrı'nın Mesih'te gösterdiği olan sevgisini gösteriyor, açıklıyor. Betimliyor burada. Ayet 4. Sevgi sabırlıdır. Sevgi şefkatlidir. Sevgi kıskanmaz, övünmez, böbürlenmez. Sevgi kaba davranmaz. Kendi çıkarını aramaz.
kolay kolay öfkelenmez. Kötülüğün hesabını tutmaz. Sevgi haksızlığa sevinmez, gerçek olanla sevinir. Sevgi her şeye katlanır, her şeye inanır, her şeyi ümit eder, her şeye dayanır. Sevgi son bulmaz.
Ve burada diyor ki, sevgi sabırlı ve şefkatlidir. Ve Tanrı'ya baktığımız zaman bu gerçek olduğunu görüyoruz. Çünkü Tanrı insanlık tarihi boyunca bekliyordu. Her Tanrı adil, günahtan nefret ediyor. Ama her günaha karşı, her isyana karşı, her yalana karşı, her tecavüze karşı bekliyordu. Yani gazabını bir yana biriktiriyordu. Biriktiriyordu. Biriktiriyordu. Ta ki Mesih gelene kadar. Ve Mesih çarmıhta ölürken bütün Tanrı'nın biriktirdiği öfkesini, gazabını Mesih'in üzerine döktü. Tanrı sabırlıdır. Kolay kolay öfkelenmez. Tez öfkelenmez. Ve şefkatlidir. Şefkat nedir? Karşılıksız sevgi. Seveceğim, seveceğim, seveceğim. Telefon açacağım, açacağım, açacağım. Beni aramazsan yine de karşılığını beklemeden seveceğim, seveceğim. Sana ziyarete gideceğim, gideceğim, gideceğim. Sen bana gelmezsen bile gideceğim. Yani karşılığı beklemeden. Ve biz bazen usanıyoruz. Bıktım artık, değil mi? Ya denedim, adım attım, ikinci adım attım, üçüncü attım, artık bir karşılık bekliyorum diye düşünüyoruz. Ama şefkat karşılıksızdır. Ve işte Tanrı'nın sevgisi de böyledir. Sizlerse kardeşler, iyilik yapmaktan usanmayın diye yazılıyor. Ve görüyoruz ki sevgi alçak gönüllü. Yani kaba davranmaz, kıskanmaz, övünmez, böbürlenmez. İsa Mesih gelince egemenlik taslamaya hakkı vardı. Değil mi? Bak fırtına sustum. Benim sözümde fırtına bile susmuş. Şimdi siz de benim sözlerimi dinlemelisiniz diyebildi. Ama yapmadı. Alçak gönüllü olarak kendini alçalttı. Hatta çarmıha kadar kendini alçalttı. Kendi çıkarını aramaz. Mesih her şeyinden oldu bizim uğrumuza. Ben bazen canlandırmaya çalışıyorum çarmıh olayı. Yani bence İsa Mesih orada asılırken en yakın arkadaşlarını arıyordu. Yuhanna, Yuhanna burada. Petrus. Hani Petrus nerede? Ortada yok. Petrus saklanıyor. İnkar etti. Korktu, kaçtı, saklanıyor. Burada yok. İsa bence kendi kendine şöyle düşünebildi. Ya lan senin için ölüyorum ve sen yoksun. Yüzünü bile göstermiyorsun. Neredesin? Ama burada ne diyor? Kendi çıkarını aramaz. İsa bizim uğrumuza öldü. Bizim için feda etti. Yani belki hiç kimse, ya garanti yoktu zaten. Belki hiç kimse inanmayacaktı. Ama yine de canını verdi bizim için. Kolay kolay öfkelenmez. Ve kötülüğün hesabını tutmaz. Şimdi bazı insanların elinde bir defter var. Tamam mı? Bir defter var. Bana karşı yapılan kötülükler diye adlandırılan bir defter. Ve her zaman bunu taşıyorlar. Ve ne zaman ki bir arkadaş bana karşı bir kötülük yaparsa hemen onu yazıyorum. Saklıyorum. Belki çünkü kin besleyeceğim ve ölç alma fırsatı kalacağım. Belki de çünkü ne yazık bana deyip üzülebileceğim. Kendi kendime köşede ağlayacağım. Tamam mı? Ama bazı insanların ellerinde böyle bir defter var. Ama burada ne diyor? Kötülüğün hesabını tutmaz. Eğer elinde öyle bir hesap varsa onu yakıp, yırtıp atmalısınız bugün. Çünkü zaten Tanrı'nın elinde bize karşı böyle defter vardı. Her günaha karşı yalan söyledin, ceza şu. İsyan ettin, ceza şu. Vergini ödemedin, ceza şu. Dedikodu yaptın, ceza şu. Evinin içine ayakkabılarını çıkartmadın, ceza şu. Tamam mı? Ama ne diyor? Zaten Mark daha önce o ayeti okumuş tapınma sırasında. Mesih çarmıhta asılırken bizim aleyhimize yazılan her ceza çarmıha çakılarak yok oldu. Ortadan kaldırıldı. Artık Tanrı'nın elinde öyle bir defter yok. Affedildik, bağışlandık. O zaman kötülüğün hesabını tutmaz. Ve sevgi sonsuza kadar kalıcıdır. Sonsuza kadar kalıcıdır. Şimdi Efendimiz İsa Mesih bizden ne istiyor? Çünkü eğer size tamam işte bugünkü vaaz bu. Herkes daha çok sevmeli dersen. Kendinizi nasıl hissedeceksiniz? Ya iyi bir şey de nasıl yapacağım? Değil mi? Artık git ve herkesi sev. İşte tamam. Gidin, sevin. Bu kadar. Ve Efendimiz İsa Mesih bizden ne istiyor? Bir gün Ferisiler İsa'nın Sadükleri susturduğunu duyunca bir araya toplandılar. Onlardan biri bir kutsal yasa uzmanı İsa'ya denemek amacıyla ona şunu sordu. Öğretmenim, kutsal yasada en önemli buyruk hangisidir? Diye sordu. Denemek amacıyla. İsa ona şu karşılığı verdi. Tanrı'nın Rabbi bütün yüreğinle, bütün canınla ve bütün aklınla seveceksin. İşte ilk ve en önemli buyruk budur. İlkine benzeyen ikinci buyruk da şudur. Komşunu kendin gibi seveceksin. Tanrı'yı sev, komşunu sev. Bu kadar. Hristiyanlık bu kadar. Başka bir şey yok. Tanrı'yı sev, komşunu sev. Kutsal yasanın tümü ve peygamberlerin sözleri bu iki buyruğa dayanır. Yani eğer bunu yapabilirsen bütün Hristiyanlığı yerine getirmiş olursun. Bütün peygamberler yasayı yerine getirmiş olursun. Tanrı'yı sev, komşunu sev. Bu kadar. Ne kadar basit. Keşke. Ama bana şöyle diyeceksin. Ama Andy tamam da o kişi sevemem. Sevemem. Denedim de olmuyor. Tamam mı? Herkesi sevebilirim. Ancak o kişiyi sevemiyorum. O komşu. O patronum. Eşimi. Sevemiyorum. Ne yapacaksın? Vazgeç. Şunu diyeceğim. Benim sözlerim değil, kutsal kitabın sözleri. Çok zor, çok ağır. Eğer o kişiyi sevemiyorum diyorsan, belki bir Hristiyan değilsin. Birinci Yuhanna 2:9. Dikkat edelim. Işıkta olduğunu söyleyip de kardeşinden nefret eden hala karanlıktadır. Kardeşini seven ışıkta yaşar ve başkasının tökezlenmesine neden olmaz. Ama kardeşinden nefret eden karanlıktadır. Karanlıkta yürür ve nereye gittiğini bilmez. Çünkü karanlık gözlerini kör etmişti. Yani çok çok çok çok çok önemli, tamam mı? Birinci Yuhanna mektubu ne için yazıldı? Acaba gerçek bir Hristiyan mıyım, değil miyim? Diye cevaplamak için, tamam mı? Kendimizi ölçmek için. Yeniden doğdum mu, doğmadım mı? Şimdi, Mesih'teysen sevebilirsin. Bu ayetlere göre. Sevebilirsin, yaparsın. Yaparsın bilirim. Sevemezsen Mesih'te değilsin. Sevemem ama Mesih'teyim diyemezsin. Sevgi imanımızın ispatıdır. Çünkü yeniden doğduğunda Tanrı yeni bir tabiat verdi, yeni bir yürek verdi. Tanrı'nın sevgisini aldık, o sevgi bizde yaşıyor ve Tanrı'nın sevgisi içimizde olduğu için çalışıyor, bizi harekete geçiriyor ve demek ki o sevgiyle insanları sevebiliyoruz. Tabii ki de güç, tabii ki de zor, tabii ki de çetin, zor, ahlaksız insanlar var. Biz de öyleydik iman etmeden önce, hatırlıyor musunuz? Eğer Tanrı'nın sevgisi sizde yaşıyorsa, sevemem diyemezsin. Eğer sevemen diyorsan, belki Mesih'te değilsin. O zaman ne yapacağız? O kişiye bakacaksın. Sevmeye çalışacaksın. Yapamam yarab. O zaman çarmıha bakacaksın. İsa Mesih'in sevgisini göreceksin. O içimize yeniden taze olarak girecek kutsal ruhun gücüyle. O kişiye döneceğiz. Bu sevgiyle seni de sevebilirim. Affetmek de aynı şey. O kişiyi affedemem diyemezsin. Yaparsın. O televizyon programı var ya, biliyorum ki aslında yaparım bilirsin oluyor. İzleyen var mı? Sadece mi ben? Allah. Şimdi herkes evde kalıp dua ediyor, kutsal kitap okuyor herhalde değil mi? Aynen, tamam. Okay. Şimdi o programda bir erkek özel bir şey yapması gerekiyor ve eşi, karısı onun yanında kalıyor ve teşvik ediyor. Yaparsın, bilirim. Çok komik oluyor, tamam. Ey kuşum, ey bir tanem, ey sevgi, ey canım, yaparsın, bilirim diyorlar, tamam mı? Evlilik hakkında çok şeyler öğrenmiş olursun. Sen izliyorsun, tamam. Şimdi kutsal ruh yanımızda duruyor. Kulağımıza fısıldıyor. Yaparsın, bilirim diye teşvik ediyor. O kişiyi sevemem Rab. Yaparsın, bilirim. Neden? Çünkü Mesih'tesin. Yeni yaratıksın. Eski şeyler geçmiş. Her şey yeni olmuştur. Biz Tanrı'nın yeni yaratılışının bir üyesiyiz artık. Tanrı'nın bedeninin bir üyesiyiz artık. Demek ki sevebilirsin. İmkansız diye bir şey yoktur burada. O zaman nasıl yapacağız? Bu hafta komşularımıza, patronlarımıza, ailelerimize, bilmiyorum, tanıdıklarımıza. O kişiyi sevemem. O kişiyi affedemem. O çok zor bir kişi dediğimizde çarmıha bakacağız. Mesih'in sevgisini göreceğiz. Yeniden. Kendimizi hatırlatacağız. Ben daha günahkarken, daha berbatken, daha Tanrı'dan uzaktayken, düşmanken bile Tanrı beni sevdi. Ona göre ben de bu kişiyi sevebilirim. Ve yapacaksın. Eyleme dökeceksin. Yani bu bir karar. İrademizle ilgili. Anlatabiliyor muyum? Yapabilirsin. O zaman yapacaksın. İşte Mesih'in bizden isteği budur. Sevginin ne olduğunu Mesih'in bizim için canını vermesinden anlıyoruz. Bizim de kardeşlerimiz için canımızı vermemiz gerekir. Çok basit. Hadi o zaman git ve yapalım. Ve kilisede yapalım. Sevelim, kabul edelim. Affedelim. Şimdi Pavlos devam ediyor. Bunu da okuyacağım. Onun üzerine yorum yapmayacağım. Çünkü zaten çok net. Ayet 8. Sevgi asla son bulmaz. Ama peygamberlikler ortadan kalkacak. Diller sona erecek. Bilgi ortadan kalkacaktır. Çünkü bilgimiz de, peygamberliğimiz de sınırlıdır. Ne var ki yetkin olan geldiğinde, sınırlı olan ortadan kalkacaktır. Çocukken
çocuk gibi konuşur, çocuk gibi anlar, çocuk gibi düşünürdüm. Yetişkin biri olunca çocukça davranışları bıraktım. Şimdi her şey aynadaki silik görüntü gibi görüyoruz. Ama o zaman, ne zaman? O zaman, o gün, Mesih'in geri geleceği gün. O zaman yüz yüze görüşeceğiz. Şimdi bilgim sınırlıdır ama o zaman bilindiğim gibi tam bileceğim. İşte kalıcı olan üç şey vardır. İman, umut, sevgi. Bunların en üstünü de sevgidir arkadaşlar. Ve Pavlos en son olarak devam ediyor. Bir sonraki ayet. Sevginin ardınca koşun ve ruhsal armağanları özellikle peygamberlik yeteneğini gayretle isteyin. Yani bu gelecek hafta yine ruhsal armağanları bağlayacak. Çünkü söz konusu burada toplantılarımız. Ve diller, peygamberlikler, şifa bana Tanrı'nın sevgisini hissettirir. İkna ediyor değil mi? Tanrı gerçekten beni seviyor çünkü bana bu lütuf armağanları verdi. Bana şifa verdi. Hayatında bir mucize gerçekleştirdi. Bana bilinmeyen diller armağanı verdi. Bana peygamberlikler verdi. O zaman bu bize Tanrı'nın sevgisini taze bir şekilde, günden bir şekilde gerçekleştirir. Ve biz de sevgi ile ruhsal armağanlar kullanırsam Tanrı'nın sevgisini de kardeşlerimize hissettirmiş oluruz. Tamam mı? Tanrı beni seviyor. O zaman o sevgi size de göstermek istiyorum. Sizinle de paylaşmak istiyorum. O zaman senin için dua edeceğim. Peygamberlikte bulunacağım. Tanrı seni yüreklendirsin diye. Sevgisini göstersin diye. Ve ben de sevgi varsa peygamberlik armağanı isteyeceğim. Çünkü peygamberlik armağanı kardeşlerimi teşvik edecektir. İkna edecektir. Tanrı sevgisini hissettirecektir. O zaman isteyeceğim gayretle. Tanrı bana bu armağanı ver ki senin sevgini insanlara göstereyim. Tamam mı? O zaman ağa kalkalım. Biz dua edeceğiz. Ana bize yönlendirecek. Tuhaf bir konu değil mi bugün? Yani çok net bir konu bir şekilde. Sevgi olmazsa olmaz. Ne öğrendik bugün? Sevgi olmazsa olmaz. İşte bu kadar kolay. Ama aynı şekilde çok özel, kişisel ve zor. Çünkü hepimiz sevmediğimiz insanlarımız var. Ama sevemediğimiz insanlarımız yok. Çünkü imanlıysan sevebilirsin. Ne kadar zor olursa olsun, ne kadar güç. O kişiden ne kadar çektiysen. Ve dua edeceğiz şimdi. Ellerimizi açalım Tanrı'ya. Çünkü Kutsal Ruh zaten aramızda. Ve Kutsal Ruh Tanrı'nın sevgisini yüreklerimize getirmek istiyor. Gerçekleştirmek istiyor.